her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, iyi haftalar, hoş geldiniz. Bugün 2 Mayıs Pazartesi, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Efendim geçmiş bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı idrak ettik. Pazar günü tüm yurtta kapalı kapılar ve çelik bariyerler ardında ne gibi ayrıntılar vardı aktaracağız. İzmir'de 1 Mayıs protestosu biraz ilginç oldu sevgili dostlar. Çırılçıplak soyundular. Nerede? İzmir'de. Neden soyundular? Onu da söyleyeceğiz. Ve bir pazar günü, 1 Mayıs pazar gününün Türkiye'deki şiddet bilançosu sevgili dostlar. İntihar saldırıları, kilise fırlatılan roketler, şehit olan güvenlik güçleri ve hayatını kaybeden vatandaşlar sevgili dostlar. Artık olağan hale gelen maalesef Türkiye'nin 24 saati. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde yine trafik kazaları ve yine ölümler vardı sevgili dostlar. Dehşet caddesi haline geldi Bağdat Caddesi. İki kişi hayatını kaybetti, ayrıntıları aktaracağız. Ankara bağlantımızda ise Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki son gelişmeleri aktaracağız sevgili dostlar. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yılan hikayesine döndü. Düğümü Yargıtay çözecek. Diğer ayrıntıları da alacağız Ankara bağlantımızda. Türkiye'nin dört bir yanında laiklik tartışması da bir suni gündem olarak tartışılmaya devam ediyor. Acaba sevgili dostlar, laikliği kaldırdık diyelim. Yerine ne koyacağız? Düşünen var mı? Tartışan var mı? Yok. Ne koyacağız yerine? Eurovision'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına yasak gelmiş sevgili dostlar. Yasaklanan başka bayraklar da var. Eurovision şarkı yarışması aktaracağız efendim. Ve biliyorsunuz Anayasa Komisyonu'nda kan gövdeyi götürmüştü, tırnak içerisinde söylüyorum. Fezlekesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için toplanan Meclis Anayasa Komisyonu'nda milletvekilleri birbirine girmişti. İşte o komisyon toplantısının ikincisi bugün yapılacak. Ring hazır sevgili dostlar. Boks eldivenleri hazır. Yeni dövüş teknikleri de geliştirdi milletvekilleri. Her şey hazır. 10 round üzerinden oynanacak ve meclis komisyon toplantısı bugün başlayacak. Komisyon alanı müsabaka için elverişli sevgili dostlar. Hava durumu da iyi. Bakalım durum kaç kaç bitecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Başbakan Davutoğlu'nun terörle mücadeleyle ilgili söylediği sözler var. Onları da yayınlayacağız programımızın içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak vereceğiz. Başbakan Davutoğlu'na kulak vereceğiz. Davutoğlu'nun 1 Mayıs'la ilgili teşekkürü var. Onu aktaracağız. 1 Mayıs Pazar günü Burası Türkiye muhabiri Arda Acaröz. Taksim ve çevresine girmeye çalıştı sevgili dostlar. Her yer yasaklanmış ve kapatılmıştı sevgili dostlar. 21. yüzyılın Türkiye'sinde Taksim ve çevresine girmek yasaklandı. Bakırköy ve çevresinde de pek çok sokak ve cadde çelik bariyerlerle kapatıldı sevgili dostlar. Turistler ne yapacağını ve nereye gideceğini şaşırdı. İşte bunları an be an, yerinde tespit ettik. Burası Türkiye olarak hepsini aktaracağız efendim. Ve 2 Mayıs pazartesi günü yayınlanan gazetelerin tamamını, hem manşetlerini hem de birinci sayfalarını sizlere aktaracağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ekonomi haberlerimiz olacak, spor haberlerimiz olacak. Spordan da size aktaracağımız çok haberimiz var. Bugün çok haberimiz var. Bugün günlerden pazartesi. O yüzden burası Türkiye, artık başlasın.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Evet sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, kaçırmadınız, beraberiz, kulaklarınızdayız, radyolarınızın başındasınız. İstanbul'da 106.4 frekansı ve bizi internetten tüm dünyadan rsfm.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Olağan bir pazar günü yaşamak, olağan bir hafta sonu yaşayabilmek mümkün müdür Türkiye'de sevgili dostlar? Mümkün müdür? Nasıl mümkün olabilir? Hem tarih 1 Mayıs ise hem de terörle mücadeleyle ilgili Güneydoğu'da mücadele, savaş, düşük yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu, adına ne derseniz deyin, devam ediyor ise olağan bir pazar günü, sıradan bir pazar günü yaşamanız mümkün müdür? Bakın, Gaziantep'te intihar saldırısı oldu, 2 polis şehit oldu. Mardin'de terörist saldırı gerçekleşti, 3 asker şehit oldu. Kilise yine roketli saldırı düzenlendi, 7 vatandaş yaralandı, yaralılardan bir tanesi hamile bir kadın. Hafta sonu siz evinizde kahvaltı yaparken, yumurtanızı rafadan mı yoksa menemen mi bunu hanıma söylerken, Güneydoğu'da insanlar diken üstünde sevgili dostlar. Çaylarını bile huzurla yudumlayamıyorlar. Bırakın çay yudumlamayı, huzur içerisinde nefes alamıyorlar. Şırnak'ta keskin nişancı ateş açtı, bir asker şehit oldu hafta sonu. Diyarbakır'da askeri birliğe saldırıldı, bir asker şehit oldu, 25 kişi yaralandı. Ya... İşte bu bizim batıda olağan gibi zannettiğimiz bir gün içerisinde oldu sevgili dostlar. Canlı bombalar patladı, terör saldırıları oldu, roketler fırlatıldı, keskin nişancı atışları yapıldı, PKK saldırdı ve güvenlik güçleri maalesef şehit oldu. Hani pazartesi sendromu denir ya sevgili dostlar, işte Türk halkında pazartesi sendromu olmasın da hangi halkta olsun, pazartesi sendromu da kalbe zararlıymış. Bugünkü gazetelerde var, pazartesi sendromunun sürekli ve şiddetli yaşanması depresyona ve anksiyeteye yol açabilirmiş. Psikiyatri uzmanları sendromun kalp damar hastalıkları dahil olmak üzere pek çok hastalığı tetikleyebileceğini söylüyorlar. Var mı sizde pazartesi sendromu? Bugün günlerden pazartesi. Haftaya şöyle yüksek moralli başlayabilir. Ya nasıl başlayacaksınız? Az önce saydım işte saldırıları, şehit haberlerini, 1 Mayıs'ta meydana gelen olayları. Pazartesi sendromu asıl Türkiye'de var. Başka ülkenin vatandaşları bu sendromu yenebilir. Ama bizde sendrom üzerine sendrom var. Üstelik bizde sadece hafta başı sendromu yok. Bakın, 1 Mayıs sendromu da vardı bizde. Geçtiğimiz aylarda Nevruz sendromu vardı. Nevruz sendromu. 1 Mayıs sendromu. Bayram gelecek. Önümüz bayram. Bayram sendromu. 19 Mayıs sendromu. Bütün milli ve ulusal bayramlarda, dini bayramlarda biz sendromu yaşıyoruz. Bir de hafta başı pazartesi sendromu var. Öyle değil mi? Sendrom üzerine sendrom. ...1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda kimler vardı? Ben size söyleyeyim. Polisler ve güvercinler, o kadar sevgili dostlar. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir büyük kentin, Türkiye'nin en büyük kentinin en merkezi meydanı. Ne turistler girebiliyor, ne vatandaşlar girebiliyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir çöl gibi, ıssız. Sadece polisler var. Emek ve Dayanışma Günü'nü polisler kendileri kutluyorlar. Kendi kendilerine. Kendi kendilerine. Binlerce polis. Sadece Taksim Meydanı'nda değil tabii. Bakırköy'de, İstanbul'un pek çok yerinde. Sivil veya üniformalı her yer polis. Polislerin emek bayramı sanki. Polislerin birbiriyle dayanıştığı bir bayram bu. Taksim'e çıkan sokak ve caddeler tamamen çelik bariyerlerle kapatılmıştı. Sevgili dostlar, akrep diye tabir edilen zırhlı polis araçları ve tomalar. Onlar da bayram kutlamasında yerlerini aldı. Tomalar alkışlıyorlardı kendilerini. Akreplerle beraber öpüşüyorlardı, koklaşıyorlardı. Akrepler ve tomaların bayramı. Harikulade bir 1 Mayıs. Emek ve dayanışma bayramı. Taksim'de metro istasyonu hizmet vermezken metro bu istasyondan transit geçiş yaptı sevgili dostlar. Mesela metrodasınız 1 Mayıs'ta, Taksim durağında ineceksiniz metrodan. Hayır, inemiyorsunuz. Metro Taksim durağını transit geçiyor böyle. Ya inecek var, düğme falan da yok metroda tabii. İçeride bağırsanız kim duyacak? Vatman, inecektim ben. Ama Taksim'de iniş yasak. Geçiyorsunuz, bir sonraki durakta ineceksiniz. Ya da bir önceki Osman Bey. Ya da bir sonraki Levent. Oradan ne yapacaksınız? Taksim'e yürüyemezsiniz. Zaten yollar çelik bariyerlerle kapatılmıştı. Peki Kabataş'a indim. Kabataş'tan finiküler sistemine binerim. Oradan geçerim Taksim'e. Hayır. O da kapalı sevgili dostlar. Yüzmek istersen Kabataş'tan karşıya yüzebilirsin. Ama hava biraz tabii serin. Daha tam yaz gelmedi. Deniz de soğuk. Yüzebilirsiniz. Eğer denizin altına da çelik bariyerler koymadıysalar tabii sevgili dostlar. Vardır. Orada da vardır. Mesela denizin altına girdin, yüzüyorsun. Karşında bir polis denizaltısı. Değil mi? Polis denizaltısı ve çelik bariyerler. Onu da yapmışlardır belki. Ayrıca hadi ben belki denizden gidemedim, karadan da her yer kapalı. Havadan gideceğim diyebilirsiniz, uçacağım ben. Hani Cem Yılmaz'ın esprisinde vardı ya, bugün Ankara'ya uçacağım. İyi kalın giyin falan diyordu o da. Şimdi diyelim ben Taksim'e havadan uçacağım, geleceğim. Mesela insansız hava aracı kiraladım, üzerine bineceğim. Ya da benim bir uçan halım var. Uçan halımın üzerine bineceğim ve beni Taksim Meydanı'nda uçan halım oraya indirecek. Derseniz eğer o da olmaz. Alaaddin'in sihirli lambası gibi tepede gezen bir polis helikopteri var. Gün boyu devriye uçuşu yaptığı için sizi masallar dünyasından Taksim Meydanı'na indiremez, izin vermez. Peki şöyle bir yöntem bulacağım diyebilirsiniz. Mesela sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, cumartesi gününden Taksim Meydanı'ndaki otellerden birisinden oda kiralayacağım. Heh. Bizim geçmiş zamanlarda yaptığımız taktiklerden bir tanesiydi bu sevgili dostlar. Daha önceki radyoda şeye yakındı, Taksim'e yakındı sevgili dostlar. Pazar günü 1 Mayıs hafta içine denk geliyordu. Radyoda yine sabah erkenden geleceğiz, bütün yolları kaparlar, radyoya giremeyiz. Dolayısıyla programı da yapamayız diye düşünmüştük. ve Taksim Meydanı'na bakan otelden oda kiralamıştık, oda tutmuştuk ve ben cumartesi gecesi otelde kalmıştım. Pazar günü çok erkenden, daha bariyerler böyle tam olarak konmadan, pazar günü değil daha doğrusu hafta içiydi, özür dilerim. Bu pazara denk geldiği için pazar günü de aklımda kalmış ama hafta içine denk geliyordu o 1 Mayıs. Bariyerler daha tam konmadan filan ben otel odasından çıkıp yürüyerek radyoya gitmiştim. Olağanüstü bir keyifti. Millet dışarıda polislerle tartışıyor. Açın kapıyı işte bilmem bu bariyer nedir. Ofisime gideceğim, evime gideceğim. Taksiler korna ötürüyor filan derken ben aradan sıyrılıp kaldığım otelden çıkıp yürüyerek radyoya gitmiştim. Büyük bir keyifti. Ve tabii ki tam vaktinde programımıza başlamıştık. Böyle yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Turistler böyle yapmıştı zaten. Ama ve lakin yolların kapandığı yerler, çelik bariyerlerin kapandığı yerlerden geçemediler. Hatta bazıları otellerinden dışarıya çıkamadılar. Sevgili dostlar, şu halimize bakar mısınız ya? Neymiş 1 Mayıs'mış? Neymiş bayrammış? Bayrama bak. Biz bayramlarda meydanlarda toplanıp çoluk çocuk sevgili dostlar, ulusal bayramlarda, dini bayramlarda mantar tabancasıyla oyun oynardık, çatapat patlatırdık, macun alırdık, meydanlarda saklambaç oynardık, kukalı saklambaç oynardık, birbirimize su sıkardık. Ne bileyim yani bütün muzurlukları yapardık, çocuk koşardık, bisiklete binerdik, meydanlarda olurdu bunlar. Ve bayramdaki meydanlarda. Şimdi bayram var, meydanlar kapalı, idrak yolları kapalı. Burası Türkiye, Türkiye kapalı. İstanbul Valiliğinden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 231 kişi gözaltına alınmış. 191 Molotov kokteyli, 17 el yapımı patlayıcı, 147 havai fişek, 7 maske, 1 adet de kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş. Evet, toplam gözaltı sayısı 231. Peki dün Taksim ve çevresinde neler olup bitmişti sevgili dostlar? Burası Türkiye muhabiri Arda Acaröz karış karış gezdi. Taksim'e çıkan bütün yolları zorladı. Polislerle muhabbet etti sevgili dostlar. Esnafla konuştu, vatandaşlarla konuştu. Ve bütün zorlamalarına rağmen bir vatandaş olarak Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri, Taksim'e giriş yapamadı sevgili dostlar. Hani şöyle bir Taksim'den geçeyim, bir Beyoğlu simidi alayım, bir pazar keyfi yapayım, çayımı alayım, şöyle şıkır şıkır karıştırayım, orada oturayım bir keyif yapayım istedi, olmadı. Bir türlü geçemedi. O da geçemeyince sokaktaki insanlarla, vatandaşlarla, esnafla konuştu. Gerçi fazla esnaf da yoktu çünkü cumartesi gecesi saat gece 12'den itibaren dükkanları kapatmaya zorladı polis. Esnafın dükkanları kapatıldı. Sevgili dostlar, durum böyle olunca da vatandaşlar ne yapsın 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda, İstiklal Caddesi'nde? Kuşlara yem mi atacaklar? Güvercinlerle mi muhabbet edecekler? Ne işleri var orada? Her yer kapalı. Peki nasıl izlenimler? İşte Arda Acaröz'ün 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'ndaki izlenimleri.
Ne olursa mutlu olursunuz.
Ben tasarı demiyorum bak. Ödüyorum. Zoruma da zoruma da ödüyorum. Tıpış tıpış ödüyorum.
Kadıkları para kaç var?
Sormadan ödemiyorum.
İşten çıkarılan köşe yazarı, muhabir, kameraman.
Çok teşekkürler efendim.
Arda'nın mikrofonu.
İstanbul'da Taksim'deyiz. Taksim'de Nevizade'nin hemen yan tarafındayız. Dün emniyetin yapmış olduğu da Taksim çevresindeki Nevizade'ye, İstiklal Caddesi'nde hani siz kapatın zarar görmeyin diye bir gezdiler, dolaştılar, söylediler. Siz kapattınız mı mekanınızı?
Normal şekilde kapattık biz.
Kaç gibi öyle kapatıldı?
Saat 1.30 gibi falan kapandı.
Hı hı. Peki bugün sabah buraya gelirken, Taksim bölgesine ulaşırken bir zorluk yaşadınız mı?
Bu sene yaşamadım.
Bu sene yaşamadınız. Daha önceki senelerde yaşıyor muydunuz?
Yaşıyordum.
Peki dün müşteri kaybı oldu mu sizin için hiç?
Yok.
İnsanlar gelmekten biraz huzursuz, korkusuz, öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok.
Peki bugün Taksim'e çıkış yok. Vatandaşlar giremiyorlar. Güvenlik önlemlerinden dolayı Bakırköy'de düzenleniyor bugün 1 Mayıs kutlamaları. Hı-hı. Ne düşünüyorsunuz 1 Mayıs'la ilgili?
Yani eski 1 Mayıs'lar yok tabii ki. Taksim orayı da yanlış bir şey zaten.
Açık olması mı gerekirdi sizce?
Açık olması gerekirdi.
Peki açık olduğu zaman vatandaşlar bu tarafa geldiği zaman sizin için müşteri artış ya da eksik...
Artışımız olurdu. 5-6 senedir 1 Mayıs şehrinde müşteri kaybımız var.
Peki sizce bugün bu sessizlik burada sürecek mi? Müşteri gelemeyecek mi?
Vallahi bu sefer gelmez herhalde.
Siz ne düşünüyorsunuz 1 Mayıs'la ilgili?
1 Mayıs'ta müşteri kaybımız çok. Eski 1 Mayıs'larımız daha iyiydi. Yürüyüş, insanlar işçi bayramı. İnsanlar hakkını aramak zorunda. Yürüyecek. İnsanlar esnaflarda kapatmayacak mekanlarını. Müşteri sirkülasyonu devam edecek bu şekilde. Bu taraflar çoğunlukla hep kapalı. Zarar görecek. İnsanlar zarar görecek bir şey yok zaten. İnsanlar düzgün bir şekilde yürüyüşünü yapsa kimse zarar görmez. Esnaflar da işini yapar. Taksim'de de kutlanır. İstiklal Caddesi'nde de. Bakırköy'de de. Herkes istediği yerde işçi yürümek hakkına sahiptir.
Bu kadar kısıtlama olmasa gerek yok o zaman.
Niye kısıtlayacaksın ki? O zaman işçi bayramı demeyeceksin buna. İşçiye de işçi demeyeceksiniz ona. Herkes köle gibi çalışsın. Yeri gele 30 milyar 50 milyar kira verenler var. Gece 12'den sonra kapalı. Yok gündüzleri kapalı. Esnaflar nasıl para kazanacak? İşçiye para nasıl verecek? Bir de işçi bayramı diye işçi bayramını kutlamak yasak. O yasak bu yasak.
Neler düşünüyorsunuz? 1 Mayıs'ta vatandaş yok, sadece polis var, kimse gelemiyor bu tarafa. Ne düşünüyorsunuz?
Her taraf polis dolu. Sabah işe geldiğimizde gelemedik. Yollar kapalıydı. O yüzden cuma cumartesi günleri iş yapamadık. Her yer boş. Tabii normalde cuma cumartesi günleri en yoğun günlerimizdi ama 1 Mayıs nedeniyle iş yapamadık. Boştu yani. Öyle
sabah söyleyeyim. Kaçta geldiniz peki?
Sabah 10'da geldim.
10'da geldiniz. Gelirken bir zorluk yaşadınız mı peki?
Gelirken tabii zorluk yaşadım. Yani yarım saat oradan buradan ara sokaklardan bir şekilde işe gelmeye çalıştım. Saat 12'de Nevizade kapatılacak denildi. Sonradan bilmiyorum kaldırıldım ne oldu. 3'e kadar çalıştık yani devam ettik sabaha kadar.
Gece 3'e kadar açıktınız.
Gece 3'e kadar çalıştık hani.
Ben mesela bugün tophaneye kadar indim ki bir istiklale girebilmek adına ama tophane bile kapalı. Oradaki bütün esnaflar bile kapalıydı. Sadece benim görebildiğim bu sokakta sizin gibi 3-5 esnaf
sadece
var.
Sadece Nevizade. Her sokaklar kapatıldı ama Nevizade sadece açıktı.
Peki 1 Mayıs ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ortalık her zaman karma karışık oluyor. Olaylar. 1 Mayıs deyince aklıma olay geliyor.
Peki açık olsa sizce nasıl olurdu? Halka açık
olsaydı. Belki açık olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum hani.
Peki daha önceki 1 Mayıs'larda çalışıyor muydunuz burada?
Aynen çalışıyordum. 3-4 sene önceki 1 Mayıs'lar mesela çıktı Taksim. Güzeldi yani. İnsanlar eğleniyordu. Şarkılar söyleniyordu.
İstanbul Taksim bu sene 1 Mayıs'ta kapalı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ya şimdi burada 1 Mayıs olduğu gün 1 Mayıs'ta bir de izin verildi. O izinde bütün esnaf bir haftada yaptığı işi bir günde yaptı. Sebep oradaki kalabalık insanların gelmesi ve miting bittikten sonra esnafa kimisinden simit, kimisinden poğaça, kimisinden pide, kimisinden kola, kimisinden ayran ve bütün esnafın yüzü gülüyordu. Tabii kapalı olunca esnaf zaten Rus uçağı düştü, %40 düştü, canlı bomba patladı, %20 düştü, %60 eksik kapasiteyle çalışıyoruz. Tabii bunlar hoş şeyler değil, biz vergi mükellefiyiz. Bizim verdiğimiz vergilerle devletimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hadi biz ara sokaktayız. Biz bir şekilde ödeyebiliyoruz. Fakat caddede 180, 200 milyar, 250 milyar, 50 milyar, 90 milyar, 80 milyar kira ödeyen arkadaşlarımızın olduğunu duyuyoruz. Ve bu insanlar ne yapacak? Ya bir tek kirayla da bitmiyor. Tabii bunun gölgesi de var.
Peki bu sabahtan itibaren size hiç müşteri geldi mi?
5 liralık siftah yaptım. 5 liralık siftah yaptım yalan söylemeyeyim. Barikatlar kalkınca insanların Beyoğlu'na geleceğini tahmin ediyoruz. Ama az ama çok Allah ne verdiyse bereket versin diyeceğiz.
İstanbul'da sizce 1 Mayıs açık olsaydı Taksim'de nasıl olurdu?
Valla 5 katı iş yapardık kardeş onu söyleyeyim size.
Açık olmasını ister miydiniz?
Tabii isterdim yani güvenliği aldıktan sonra neden sorun çıksın ki? Marjinal grupları içeriye sokmazsınız. İşçi sendikaları, sivil toplum örgütleri 1 Mayıs'ı kutlayabilir.
İşte 1 Mayıs'ta Taksim ve çevresindeki izlenimler, röportajları yapan Burası Türkiye muhabiri Arda Aceröz şu anda stüdyoda yanı başımızda. Arda hoş geldin, günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Aslında röportajlar her şeyi anlatıyor ama tabii senin röportajlara koyamadığın şeyler de vardı. Mesela o bugün gazetelerde de var. Güvercinler ve polisler var. Gerçekten öyle miydi? Bomboş muydu Taksim Meydanı?
Evet, dediğiniz gibi ben saat 14'te en son Taksim'den ayrılıyordum ve baktım ki Taksim Meydanı'nda biz tabii giremedik. Çevik kuvvet ekiplerinde ellerinde yemler vardı. Güvercinleri beslemeye çalışıyorlardı. Hatta ben birkaç kere de fotoğrafını da aldım onun.
Evet.
Yani Taksim Meydanı'na biz sabah saat 10 civarında gittik. Ben Mecidiyeköy'den itibaren yürüdüm çünkü Taksim'de...
Mecidiyeköy'den mi çıktın yukarıya?
Evet.
Yoksa Tophane'den veya Beşiktaş'tan mı?
Yok, Mecidiyeköy'den çıktım. Oradan metroya binerim diye düşünüyordum ama sonrasında fark ettim Taksim'de durmadığını. Ondan sonra yürümeye başladık. Hem de bir atmosfere bakmak istedim Mecidiyeköy'den itibaren. Biz gelmeden saat bir saat öncesinde de zaten ufak bir müdahale olmuştu.
Mecidiyeköy'de bir müdahale oldu, evet.
Evet, Taksim'e çıkan bir grup da vardı sabah saat 09'da. Orada da ufak bir müdahale yapmışlar. Biz Taksim Meydanı'na ulaştığımız zaman zaten emniyet hariç kimseyi göremedik. Bir de bizim gibi çalışanlar vardı.
Çelik bariyerler vardı.
Evet, kesinlikle. Bir de öyle bir çelik bariyer yapmışlar ki sanıyor ki insanlar o çelik bariyerin sonunda bir yer var, oradan geçebilecek. Öyle değil. Çünkü biz Periskop'tan da bir yayın yaptık. Bu yayın sonrasında da hep sordular bize. Hani bu çelik bariyer nerede bitiyor? Bitmiyor. Öyle bir şey yok işte. Sorunumuz da oldu bizim.
Çok güzel.
Biz ondan sonrasında...
Takip ediyorsun çelik bariyerleri. Nereye gidiyor peki ucu bunun?
Bu nereye kadar gidiyor?
Tekrar böyle U dönüşü mü yapıyor? Ne yapıyor?
Taksim Meydanı'nın hemen sağ tarafında normalde bu 7-24 duran çevik ekiplerinin durmuş olduğu bir otobüsler var. O kaya yerler var, çiçekçilerin durduğu yer. Oraya kadar dayamışlar çelik bariyerleri. Oradan da aşağıya doğru iniyor. Biz de zaten aynı şekilde ilerledik. Bir çelik bariyeri bir takip edelim dedik. Ucu bucağı yokmuş zaten. Ondan sonrasında Tarlabaşı tarafına doğru indik. Belki oradan bir Şişhane tarafına doğru geçelim. Bir ara sokak bulalım. Belki
peki,
bir yere gireriz
peki
diye.
Peki diyelim ben Cihangir'de oturuyorum. Hı-hı. Cihangir'de oturuyorum. Evime gideceğim. Nasıl gidecektim?
Gidemeyecektiniz. Çünkü
evime.
Evet. Yani şöyle bir sorun vardı. Mesela bizim karşılaştığımız bazı kişiler vardı. Bir tanesi öğrenci vardı. Orada yurtta kalıyormuş. İstiklal Caddesi'nin iki arka sokağında bir yurtta kalıyormuş. Evet. Ama ters istikametten gelmiş. Ben o zaman Şişhane'deydim. Şişhane üzerinden geldi. Yok, ben seni buradan alamam. Nereden? Oradaki yerden geçeceksin. Yani bu Şişhane'den Pera, oradan The Marmara Oteli, oradan arka tarafa dolaşacak. Tekrardan oraya ulaşacak. Bu nereden baksanız bir 35 dakika falan yapıyor.
Yani geçtiği yerden tekrar girmesi lazım. Girdiği yerden çıkması lazım ya da öyle
gideceği
mi?
Gideceği yerin en yakın istikamette neresiyse o sokaktan girecek. Ama onu da tek başınıza zaten geçemiyorsunuz.
Polis onu görecek herhalde, tanıyacak. Ondan sonra yani evine geçmesine izin verecek. Belki.
Gideceği yere kadar zaten iki polis eşlik ediyor.
Öyle mi?
Tabii. Yani mesela bir
vatandaşı kişi... çok düşkünler yani. Çok
tabii mesela ilgili, turistler vardı. Biz turistleri de gördük orada. Bavullarıyla otellerinden ayrılıyorlar. Taksim tarafından çıkabiliyorsunuz ama çıkarken de bir kimlik kontrolü yapıyorlar. Bavullara bakıyorlar, valizlere bakıyorlar. Çıkıyorlar ama bir polise eşlik ediyor hemen
turistler
yan tarafında.
Turistler ne kadar şaşırmıştır değil mi? Ne oluyor burada filan diye.
Tabii mesela saat öğlen saatlerinde saat 1 gibi bir Japon turist vardı orada. Biz yanımızdan geçerken şimdi anlayamadı olayı. Bu kadar bariyerlerle çevrilmiş olması nedir bu durum
diye. Sen Japonca bilmiyor musun? Konuşsaydın.
Şimdi ufaktan bir İngilizce anlatmaya çalıştım ama 1 Mayıs kavramını açıkçası tam anlatamadım. Anlatabildiğimiz çok güzel şöyle bir şey oldu. Telefonu açtım hemen. 1 Mayıs'a ilgili fotoğraf gösterdim. O zaman anladı her şeyi.
Anladı.
Zaten kaçtı gitti ama.
Ve o önlemlerin de 1 Mayıs'tan dolayı alındığını anlamıştır. Peki şimdi röportajlarda diyor ki 2000 yılında serbest bırakılmıştı 1 Mayıs. 2000 kaç yılında? 2006 yılı mıydı? 2000... 1 Mayıs kutlamaları serbest bırakılmıştı ya Taksim Meydanı. 2010'du galiba.
2010 yılıydı.
2006 yıl önce. Keşke diyor esnaf, senin röportaj yaptığın esnaf, 2010 yılında olduğu gibi yine serbest bırakılsa biz bir haftalık iş yapmıştık bir günde demişti.
Evet.
Şimdi sence şöyle bir düşündüğün zaman 2010 yılı görüntüsünden neyi eksik Taksim Meydanı'nın? Bir inşaat var mı? Var ama yani sadece bir meydan düzenlemesi.
Evet.
Yani orada onlar gene bir kutlama yapılabilir.
Tabii ki.
Yapılsa ne olurdu sence? Bir olay olur muydu? Ne diyorsun?
Bence bir olay olmazdı. Yani çünkü şöyle, sonuçta İstanbul'da bu sene Bakırköy'de kutlandı. Yani bu kalabalık Bakırköy'de var oldu. Bu kalabalık,
çok da kalabalık değildi Bakırköy.
Tabii ki. Yani beklediğimiz değil. Gibi Bakırköy'de öyle bir kalabalık gerçekleşmedi. Bu kalabalık Taksim'de olmuş olsaydı belki bunun iki katı, belki üç katı kalabalık olacaktı. Ha, bir sorun olur muydu? Bence bir sorun olmazdı. Hani bugün, yani dün de vardı. 2-3 kişi gelip slogan attılar. Slogan attılarını zaten gözaltına alınır.
Ufak tefek gruplar vardı, evet. Ufak
tefek gruplar. Çok daha büyük bir versiyon olur muydu? Ben yani açıkçası öyle bir şey göremedim dün.
Polislerle de biraz muhabbet etmişsin galiba.
Evet.
Polisler de bu durumdan şikayetçi miydi? Yani isim verme tabii polislerin ama ne diyorlardı mesela? Ne düşünüyorlardı bu sıkı tedbirler için?
Tabii Şişhane metrosunun orada kapalı bir yer vardı. Artık ben de yorulmuştum. İki çift laf edelim dedik. Onlarla konuştuk. Tabii ki sabah saat 5'te gelmişler. 5'te gelmek beri. İçin tabii ki herhalde 1 saat belki 1,5 saat öncesinde uyanıyorlar, belki ediyorlar.
Belki 3'te kalktılar.
Tabii ki. Yani bu durumdan tabii şöyle şikayetçiler, sadece 1 Mayıs'tan da değil. Yani artık sabahları çalışıyorlar, akşamları çalışıyorlar. Artık saat kavramı da kalmadı insanlarda, çalışan doğru. polislerde. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yani belki de bir sorun çıkmayacak. Belki de Taksim'in açık olması onlar için de daha iyi olacak. En azından tedirgin olmayacaklar. Bugün mesela dün baktığımız zaman ondan normal bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ara sokaklarda olanlardan. Tabii ki. Yani çünkü 15 bin polis görev yapıyor denildi. Ama ondan sonrasında bir İstanbul Valinin açıklamış olduğu bir bilanço vardı. Bu bilançonun orada da 22 bin polisin 22 görev bin yaptığı polis. Geçti. Bu bilançoda zaten mesela 40 molotofun siz de daha dün bahsetmiştiniz. 40 molotof denildi. 17 evet. el yapım patlayıcı denildi.
Ele geçirildi.
Tabii bunlar gibi bazı şeyler de var. Tabii Taksim'de unutmayalım bir de şöyle bir şey oldu mesela. Toplumsal müdahale aracı Toman'ın da bir kişiye çarptı. O da vefat etti.
Bir kişi hayatını kaybetti. Evet.
İsmi Nail Mavuş. 57 yaşındaydı.
Maalesef. Allah'tan rahmet dileyelim. Pekala. Arda Acaröz, çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben teşekkür ederim.
Son bir not 1 Mayıs'la ilgili, ondan sonra bir müzik arası vereceğiz. İzmir'de 1 Mayıs için alana gelen bir grubu üstünü aramak istemiş polis. Bunlar biz kendimizi aratmayız deyip çok kızmışlar ve soyunmaya başlamışlar sevgili dostlar. Üstelik erkekli ve kızlı bir grup soyunanlar. Sadece erkek de değil. Erkeklerin üstü çırılçıplak, yani üstünü çıkarmışlar. Ve kızlar da öyle. Üstlerini çıkarmışlar. Topless olmuşlar sevgili dostlar. 1 Mayıs'ın protestosuna bakar mısınız? O sırada birisi 1 Mayıs'tan habersiz oraya gelse, karşısında çırılçıplak erkekler ve çırılçıplak, acaba ne oluyor lan burada filan diye sorardı hakikaten. Çok ilginç. Ya burası Türkiye. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
arkadaşlar, değerli dinleyiciler, İstanbul'un aşırı hızla meydana gelen kazalarıyla bilinen Kadıköy'deki Bağdat Caddesi önceki gece 10 dakika arayla iki dehşet yaşadı. Kontrolden çıkan araçların neden olduğu kazada kaldırımda yürüyen bir keman sanatçısı. Hiçbir günahı yok, kaldırımda yürüyor ama arabalar kaza yapıp kaldırımda yürüyen vatandaşın üzerine uçuyorlar. Ve maalesef hayatını kaybediyor. 10 dakika sonra bir başka trafik kazası ve hemen hemen aynı yerde. Orada da sürücü hayatını kaybetti. Sevgili dostlar, Bağdat Caddesi'nde 10 dakika arayla 2 kaza, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü kazaların ardından Bağdat Caddesi'nde önlem için harekete geçen yetkililer Ocak ayında bir adet koridor hız denetim sistemini devreye sokmuşlar ve bu sistem 2'ye çıkmıştı sayısı. Sistem karayolu üzerinde kurulan 2 adet taşıyıcı konstrüksiyon üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla hız ihlallerini tespit ediyordu. 2'ye çıkarılmış olmasına rağmen hız kameraları gördüğünüz gibi Bağdat Caddesi'nde son sürat gitmeye devam ediyor gençler. İstanbul'un nerelerinde hız kameraları var ve bunlar çalışıyor mu sevgili dostlar? Bazen bakıyorum şoförler burada radar var, plakanın fotoğrafını çekiyor, hızlı gittiğin zaman evine ceza gönderiyor diyorlar. Park ettiğin zaman da bazen bunu söylüyorlar ama bazen de o kameralar çalışmıyor. Antalya'da da falezlerde denizi seyreden İngiliz turist 40 metreden aşağıya uçtu ve hayatını kaybetti sevgili dostlar. Bu falezlerden kaçıncı düşüş ve ölüş sevgili dostlar? Falezler, Antalya'daki falezler ölüm noktası haline geldi ya. Buna bir tedbir alınamıyor mu? Yani falezlere yaklaşmak mesela böyle tel örgülerle falan kapatılamıyor mu? Falezlerden kaçıncı düşme ve kaçıncı ölüm? Hakikaten ben saymayı unuttum.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Devlet içinde yapılanarak usulsüzlük, yasa dışı dinleme gibi uygulamalar ve kumpas çalışmaları yürüttükleri öne sürülen paralel devlet yapılanması yani FETÖ örgütüne yönelik operasyonların başladığı 2014'ten bu yana sevgili dostlar, yani bir yılda 3146 kişi gözaltına alınmış, 629'u tutuklanmış. Tutuklananların bir bölümü itirazlar üzerine ya da yargılama süreçlerinde serbest bırakılmış sevgili dostlar. Geçen ay çeşitli kentlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 671 kişi gözaltına alınmış. Yani paralel devlet yapılanması ile ilgili en fazla tutuklama ve gözaltı Nisan ayında geçen ay gerçekleşmiş. Terörle mücadele konusunda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Başbakan Davutoğlu'ndan açıklamalar var sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Güneydoğu'daki çatışmalarla ilgili olarak ve Suriye'deki tabii ki iç savaşla ilgili olarak biz PYD'ye dedi. Terör örgütü diyoruz ama Amerika'dan her kafadan bir ses çıkıyor. Savunma Bakanlığı başka bir şey diyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü başka bir şey diyor. PYD'ye terör örgütü diyen var demeyen var diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra ekledi. Dedi ki, biz terörle mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz galiba dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim.
Terör konusunda da aynı çifte standarda, aynı ikircikli tavra şahit oluyoruz. Biz PYD terör örgütüdür diyoruz, YPG terör örgütüdür diyoruz. Amerika'da Savunma Bakanı ayrı şey söylüyor, öbür tarafta sözcü ayrı şey söylüyor. Diyor ki bir YPG'yi, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyoruz. Bu nasıl bir şeydir? Kendileriyle konuştuğumuzda bize artık farklı konuşuyorlar. Ama bakıyorsunuz ki sırtımızı dönüyoruz. Bunlar farklı şeyler söylüyorlar. Öyleyse bu millet kendi göbeğini kendisi kesecektir. Başka bunun çaresi yok.
Evet, Türkiye terörle mücadelede kendi göbeğini kendi kesecektir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama ise artık tabii ki görev süresi bitiyor. Üçüncü dönem seçilme şansı yok. Amerikan Anayasası gereği ve artık yavaş yavaş veda ediyor. Obama Beyaz Saray muhabirlerinin gecesine katıldı. Beyaz Saray'da Obama'yı takip eden gazeteciler. Gelenekseldir bu sevgili dostlar Amerika'da. Birazdan Zafer Arapkirli'ye de soracağız. İngiltere politikasını ve İngiltere geleneklerini daha iyi bilen bir gazeteci olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii ki Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğine her başkan katılır. Her sene yapılır bu ve orada veda etti. Yine esprilerle sevgili dostlar, o kadar güzel ki. Böyle espriler yapılıyor, gazeteciler takılıyor, kahkaha atıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar hep beraber. Karşılarında ABD başkanı var. Gazeteciler istedikleri soruyu soruyorlar. Herhangi bir akreditasyon, herhangi bir engelleme, yok sen şu gazetedensin, yok sen bu radyodansın, yok sen bu televizyon, hiçbir ayrım yok. Ve tamamen espri dolu, harika sorularla ve espri dolu, mizahi muhabbetle geçen bir gece oldu. 30 Nisan'da Dünya Caz Günü'ydü sevgili dostlar. Ben de 30 Nisan Caz Günü'nü bol bol caz dinleyerek geçirdim. Caz Günü'nde de Başkan Obama Beyaz Saray'da sevgili dostlar misafirlerini ağırladı. Beyaz Saray'da Caz Günü'ne ev sahipliği yaptı. Aretha Franklin'in A Song For You parçasıyla başlayan konserde Chick Corea, Jamie Cullum, Al Jarreau, Diane Krall gibi isimler vardı. Bizde cazla ilgili nasıl bir deyim vardır? Nasıl bir deyim vardır? Onur. Aferin. Caz yapma kardeşim derler. Halbuki caz dünyanın en çok sesli, en demokratik müzik dallarından bir tanesidir. Sevgili dostlar, evet, caz yapmayalım, Zafer Arapkirli'ye bağlanalım. Zafer Arapkirli, Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı ve okur temsilcisi Zafer Arapkirli. Günaydınlar, sevgiler, saygılar.
Günaydın Murat Erdin, iyi haftalar.
Çok teşekkür ediyorum. Zafer Arapkirli, Zafer abi, şimdi böyle Amerika'daki filan böyle başkanın basın toplantılarına bakıyorum. Espriler gırla gidiyor. Gazeteciler istedikleri soruyu soruyorlar. Herhangi bir ayrım yok. Böyle özeniyorum ya. Sen özeniyor musun?
Tabii ki özeniyorum. Çünkü bambaşka ve daha ileri bir kültürden söz ediyoruz o anlamda. Yani bizde de onların imreneceği bir takım gelenekler vardır. Basın anlamında söylemiyorum. Başka anlamlarda toplumsal.
Basın anlamında
yasal,
yok herhalde.
onların imreneceği gelenekler yoktur ama bu taraflarda tabii ki imrenmemek elde değil. Demokrasiyi hazmetmiş hem insan ilişkilerinde hem de devlet adamı basın mensubu ilişkilerinde bunları hazmetmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Ha tabii siyasal anlamda basının son derece özgür olduğu, bütün zincirlerinin ortadan kalktığı, büyük bir özgürlük olduğu bir ülkeden söz etmiyoruz. Neticede Amerika'da da gerçek anlamda bir özgür bir rejimden söz etmiyoruz. Unutmayalım, bir Beyaz Saray muhabiri İsrail'i çok fazla eleştiren bir ifade kullandığı için akreditasyonu elinden alınmıştı.
Evet,
ya da bazı muhabirlerin oraya girip işte orada soru sormalarına izin verilmeyebilir. Ama oradaki devlet adamlarının hiçbir kompleksi olmadan gazeteciyle karşılıklı eşit insan bazında ilişkiler kuruyor olması, işte demin anlattığı gibi bir takım balolarda, bir takım toplantılarda esprili, rahat, kendinden emin tavırları filan devlet adamlarını ve devlet kadınlarını veya devlet insanı diyelim.
Evet.
Tabii ki imrenilecek bir şey. Barack Obama'nın da sık sık bizdeki televizyon haberlerine de yansıyor. Sırası geldiğinde kendini eleştiren, sırası geldiğinde son derece sıradan öteki insanlar gibi davranabilen tavırları da
anladım.
Bir şey. Bizde de böyle şeyleri görmek
istiyoruz. Pekala, dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günün ve bayramında kutlu olsun Zafer Arapkirli. Onu da söyleyelim. 1 Mayıs için Türkiye'deki ve dünyadaki manzaraları da bize paylaşır mısın? Karşılaştırır mısın? Mesela bizim muhabirimiz sevgili Arda Acaröz Taksim Meydanı'na giremedi. Her yeri kapatmışlar. Bakırköy'de de pek çok sokağı, caddeyi kapatmışlardı. Çelik bariyerler. Çelik bariyerlerle kapatılan meydanlarla kutlanıyor Türkiye'de 1 Mayıs. Neler söyleyeceksin?
Bugün yeni yüzyıldaki köşede yazdığım yazının başlığı MKM demokrasisi.
Ne demek o?
Mutabık kalınan meydanlar demokrasisi.
Evet,
yani
doğru.
Hükümetin, devlet otoritesinin sadece izin verdiği ölçüde izin verdiği
tabii,
meydanlar
kullanılabilen bir izin demokrasi. Verdiği ölçüde izin verdiği evet. Meydanlarda tabii.
Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bile, bakın bile ifadesini özellikle kullanıyorum, bizim anayasamıza bile aykırı bir uygulama. Anayasanın 34. maddesi diyor ki herkes önceden izin almadan, altını çizerek bir daha söylüyorum.
Aynen.
Önceden izin almadan toplantı ve gösteri, yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Ondan sonra ancaklı, amalı, fakatli, lakinli maddeler.
Türkiye'de
ama
anayasa delik deşik oldu. Zafer Arapkirli, tabii. Anayasaya rağmen basın kuruluşlarına el konulduğunu gördük Türkiye'de. Anayasaya tabii. Rağmen.
Evet. İlke bu. Önceden izin almaksızın.
Tabii.
Toplantı ve gösteri, yürüyüşü yapmak isteyen insanlar silahsız ve başkalarına saldırgan olmadığı takdirde özgürce bunu izin almadan yapabilmelidir. Tek şartı var, gidip çok büyük çaplı, geniş katılımlı bir şey yapacaksanız organizasyon komitesi olarak kamu otoritesine haberdar edersiniz, bunlara haber verirsiniz ve onlar da sizin çapınıza, büyüklüğünüze, yapacağınız gösterinin kapsamına göre tedbir almak ve sizi korumak zorundadırlar. Yani sendikalar toplanır, gider der ki biz şurada şu gösteriyi yapacağız. Şu kadar 100.000 kişinin gelmesini bekliyoruz. Sen de önlem al derler.
Tabii.
O işte oraya bilmem kaç bin tane gücünü yığıp seni korumak zorunda.
Evet. Tıpkı basında da yani gazete çıkarmak için önceden aynen. izin almaya gerek olmadığı gibi mesela.
Aynen. Gidip bildirimde bulunursun.
O kadar.
Gösteri ve toplantı hakkı çok kutsal bir hakkı.
Kutsal.
Çünkü demokrasilerde evet. yönetimlerin ya da muhalefette olanların eleştirilmelerine olanak sağlayan bir haktır. Protesto edilmelerine olanak sağlayan bir haktır.
Geçenlerde
siyasi görüşlerini meydanlarda özgürce haykırabilme hakkı.
Haykırabilir.
Bu,
evet.
Bunu sağlamıyor.
Anayasal
bunu
güvence altında. O zaman bu evet. anayasayı boşu boşuna biz anayasal bir ülkeyiz falan demeyelim. Anayasayı toptan kaldıralım gitsin. Yeni bir anayasa yapmaya da uğraşmayalım. Çünkü anayasaya uyulmuyor zaten Zafer Arapkirli.
Evet, MKM demokrasisi diye tanımlamaya tabii. çalıştım. Bugünkü yazıyı okumalarını öneririm Yeni Yüzyıl.
Yeni Yüzyıl gazetesinde. Evet, sayfa 5. Pekala, onu bile söyledi Zafer Arapkirli. Bir de mesela şeyi de örnek verelim. Geçenlerde bir grup üniversite öğrencisiydi galiba ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi. Türkiye layıktır, layık alacak diye bir gösteri yaptılar bir yerlerde. Başbakanlık ofisine yakındı. Hiçbir taşkınlık yapmadılar. Sadece ellerinde dövizler vardı, pankart açtılar ve slogan attılar. Bu kadar. Polis hepsini gözaltına alıp yerlere yatırdı. Yani herhangi bir taşkınlık yok, sağa sola saldırmak yok. Sadece fikirlerini ortaya koyuyorlar ama bu ülkenin polisi bile uymakla mecbur olduğu anayasaya aykırı artık hareket ediyor. Bunu da ifade etmek istedim Zafer Arap.
Eyvah, cumartesi günü Beşiktaş'ın stadında 30-40 bin kişi bir ağızdan bağırdı bu layıktır, layıktır.
İşte lafı oraya getirecektim. Sen çok
ne
yaşa.
Ne yapacağız bilmiyorum.
Evet, o zaman bütün Vodafone Arena'daki taraftarlar için suç duyurusundan mı bulunacağız yani şimdi? Onu mu yapmamız lazım? Ortada gerçi
vallahi
bir suç yok da.
Valla o da görüldü yani. O da görüldü çünkü siyasi slogan atmak diye bir suç uydurdular.
Değil mi?
Slogan illa moda ile ilgili ya da yemek tarifiyle ilgili.
ya da yaptılar. Futbolla ilgili.
Ha, yani siyasi slogan da atılıp kimseye hakaret edilmediği müddetçe, suç içermediği takdirde, Türkiye'nin laik kalmasını istemek niye suç?
Ya böyle iddianameler yazan savcılar var Zafer Arapkirli. Evet. Yani bu insanlar hukuk fakültesi mezunu mu ben anlamıyorum. Dediğin gibi diyor ki iddianamede siyasi slogan attı diyor. Ya bu suç değil ki, siyasi slogan da atarım. İster futbolla ilgili slogan, sana ne yani? Yeter ki ben küfür etmeyeyim, akaret etmeyeyim değil mi?
Evet.
İnsanları yani, şiddete teşvik etmeyeyim.
İnsanların ya da toplumların ya da bazı dinlerin, ırkların, milletlerin haysiyetiyle, onuruyla, kişiliğiyle ilgili hakaretamiz bir şey söylemedikçe yahut ne bileyim ırkçı slogan atmadıkça vesaire belli
her şeyi söyleyebilir.
Savunmak, her şeyi söyleyebilir. Futbolcular için de öyle. Adam gol atıyor, geliyor secdeye varıyor. Geliyor Rabia işareti yapıyor. Bunlar alkışlanacak. Diyelim yarın öbür gün başka bir futbolcu da gelip sol yumruğunu kaldıracak gol attıktan.
İstediğini yapabilir.
İdeolojik tavır.
İstediğini yapabilir. Madem sözü futbola getirdin Zafer Arapkirli, son cümle olarak kıran kırana giden bir şampiyonluk mücadelesi var. Ne diyorsun? Önümüzdeki hafta önemli bir maç var. Galatasaray-Beşiktaş maçı var. Şu Galatasaray maçıyla ilgili bak şimdiden konuşulmaya başlandı. Bunu sana soracağım. Bir futbol tabiri var. Şunu diyorlar, Galatasaraylılardan özür dileyerek söylüyorum ama bu futbol tabiri olduğu için söylüyorum. Diyorlar ki Galatasaray Beşiktaş'a yatar diyorlar. Hani bu önüne yatmak muhabbetinden de gündeme geldi. Evet, ne diyorsun?
Şimdi bunlar iki nedenle çıkıyor ortaya. Bir tanesi, şimdi bu son düzlüğe girildiğinde artık hep adet, İngilizce'de mind games diyorlar, akıl oyunları başlıyor. Takımların arasında birbirinin işte moralini bozmak ya da birbirinin aleyhinde etkilemeye yönelik böyle işte medyayı da kullanarak bir takım şeyler, oyunlar başlıyor. Fenerbahçelilerin biraz kasıtlı olarak Galatasaray'ı motive etmek amacıyla kullandığı bir yöntem bu. Yani Galatasaray yatmasın
diye, asılsın maça diye.
Ama tabii bunun olacağını sanmıyorum çünkü pek çok Galatasaray taraftarı çevremizdeki ya Beşiktaş şampiyon olsun falan diyorlar. Bunu izlemiyorlar. Yani Fenerbahçe olacağını çünkü Fenerbahçe.
Galatasaraylar böyle söyler genelde. Fener olacağına ama, Beşiktaş olsun derler.
Evet. Ama sahada oynayan futbolcuların böyle bir halde ruhiye içinde olacaklarını sanmıyorum. Yani bir Snyder'in, bir Podolski'nin, bir Muslera'nın falan kalkıp da bilmem işte ya aman Beşiktaş şampiyon olsun diye öyle bir tavır içine gireceğini sanmıyorum. Bir derbiye yakışır bir maç olacaktır. Sonucu ne olur? Bizim gönlümüzden geçen Beşiktaş'ın aynı futbolu oynarsa zaten şu anda futbol kalitesi, kalibresi.
Kayseri maçında kadar gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koydu Beşiktaş.
Ama tabii o ölçü değil. Hani derbi derbidir. Galatasaray kendi seyircisiyle oynayacak. Beşiktaş'ın seyircisi orada olmayacak. Onu da unutmayalım. Ama hani bu futboluyla Beşiktaş Kantar'da daha üstün gözüküyor. Bileriz işte Kayseri'nin karşısında oynadığı gibi oynar. Galatasaray'da Kayseri kadar oynar. Ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeldir.
Bu arada Beşiktaş yönetiminin Galatasaray maçına taraftar götürmesi istemesi yönünde başvuruda bulunacağına dair haberler de var. Yani Galatasaray'ın
o tabii çok tartışmalı bir
alan. İddiası yok ya Galatasaray'ın, o yüzden hani bir 5000 Beşiktaş'ta işte, olsun diyorlar en azından sahada.
Ama işte Galatasaray buna izin verirse Fenerbahçe haliyle İtiraz edecek.
İtiraz edecek.
Bize vermediniz.
Şu futbolun geldiği hale bak Zafer Arapkirli. Yani konuk takımın seyircisinin olmadığı maçlar oynuyoruz yani. Bu adet nereden çıktı ya? Bu adet nereden çıktı?
Bir arada maç izleyemiyoruz çünkü o adabı beceremedik.
Şu hale bak. Peki.
Bilemedik yani bu tamamen yani hiç kimsenin burada şikayet edecek bir hali yok.
Zafer Arapkirli.
Adam gibi yan yana beceremedik.
Beceremedik. Zafer Arapkirli çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın, var olasın.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Evet, aslında Beşiktaş yönetiminin resmi bir başvurusu henüz olmadı ama olacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray maçında 5000 kadar Beşiktaşlı taraftar Türk Telekom Arena'da olabilir mi? Aslında olsa ne güzel olur. Her maçta konuk takımında seyircileri eskiden olduğu gibi statlarda olsa ne kadar güzel olur. Evet, güzel görüntüler de var. Zaman zaman da olsa, çok ender de olsa sahalardan. Çanakkale 2. amatör kümede grup lideri olan Küçükkuyu Gençler Birliği futbolcularından bir tanesi maç sırasında, devre arasında sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Oğuz Durmaz'mış adı. Tribünde oturan sevgilisi Sinem Selçuk'u sahaya davet etmiş. Devre arasında kız arkadaş da sahaya gelmiş, yeşil çimenlerin üzerinde. Futbolcu da dizlerinin üzerine çökmüş ve ona evlenme teklif etmiş. Evet, ikinci amatör kümede grup lideri olan Küçükkuyu Gençler Birliği futbolcusu devre arasında kız arkadaşına işte böyle bir sürpriz yapmış. Sezon sonunda küme düşenler de var. İstanbul'da mücadele eden Kartal Spor 3. kümeye düştü. Sevgili dostlar, Kartal Spor 3. kümeye düşünce kulübün başkanı futbolculara çok kızmış. Sevgili dostlar, Tarsus İdman Yurdu'yla 1-1 berabere kalmış Kartal Spor. Küme düşmüş, 3. lige düşmüş. Başkan da çok kızınca futbolcuları otobüse almamış. Futbolcular terminallerde, kıyıda köşede sabahlamak zorunda kalmışlar. Birbirlerine sokulup üst üste yatıp uyumuşlar sevgili dostlar. Teknik heyet ve oyuncular kendi imkanlarıyla Mersin'den ayrılmak zorunda kalmışlar. Tabi tepki var. Kulüp başkanının yaptığına bakar mısınız? Küme düştü diye futbolcuları otobüse almıyor. Futbolcuları ne hali varsa görün diye orada bırakıyor. Bu arada alt liglerdeki yükselme ve küme düşmeme mücadelesi de nefes kesiyor sevgili dostlar. Spor Toto 2. lig ekipleri Bayrampaşa ve Kartal Spor, az önce söyledim, 3. lige düştü. İstanbul'un önemli takımları Bayrampaşa da 3. lige düştü, Kartal Spor da düştü. Eyüp Spor ve İnegöl Spor, Eyüp Spor ise İnegöl Spor'u 1-0 mağlup ederek 2. ligde kalmayı başarmış. İstanbul'un bir başka köklü takımı Eyüp Spor, İnegöl Spor'u 1-0 mağlup etmiş ve 2. ligde kalmayı başarmış. Kayseri Erciyes Spor Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalmış ve bitime 2 hafta kala Spor Toto 2. lige düşmüş. Sevgili dostlar, Spor Toto 2. ligde Manisa Spor Sivas Belediyespor'u 1-0 yenerek şampiyon olmuş ve geçen sezon düştüğü PTT 1. lige tekrar yükselmiş. Bir de futbolda başka bir tabir daha vardır. Nedir o? Asansör takım. Değil mi? Öyle derler. Bir sene küme düşen, öbür sene tekrar yükselen, düşüp çıkan, düşüp çıkan takımlara ne derler? Asansör takım. Bu arada küme düşmeme mücadelesi veren takımlardan Süper Lig'de Sivas Spor. Çok talihsiz bir gol yedi sevgili dostlar. Akhisar Belediye önünde. Öne geçmişti. 1-0'da öndeydi Sivas Spor. 3 puanı alacaktı kümede kalma yolunda. Önemli bir puan alacaktı. Ama 90. dakikada bir geri pas geldi kaleciye. Sivas Spor kalecisi Setkus topu ayağının altından kaçırdı ve golü yedi. Sivas Spor maçı 1-1 tamamladı. 3 puanı alacakken 1 puana razı oldu. Saatlerimiz 8.30'a geliyor sevgili dostlar. RSFM Haber Merkezi'ne bağlanacağız 8.30'da. Son gelişmeleri alacağız. Ardından Burası Türkiye. Kaldığı yerden devam edecek. Lütfen ayrılmayın efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 8.39'u gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, burası Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Eurovision şarkı yarışmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına yasak gelmiş. İsveç'in başkenti Stockholm'un ev sahipliğini yapacağı 61. Eurovision şarkı yarışmasına haftalar kala yarışmayla ilgili tartışma yaratacak bir karara imza atılmış. Finali 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan yarışmada, yani 12 gün sonra finali var. Eurovision. Politik nedenlerle Kuzey Kıbrıs bayrağı yasaklanmış. Filistin bayrağı yasaklanmış. Kosova, Dağlık Karabağ, Kırım, Bask, Donetsk ve Transdniester bayrakları da yasaklanmış. Sadece Kuzey Kıbrıs bayrağı değil yani. Kırım bayrağı, Bask bayrağı, Kosova, Dağlık Karabağ, Donetsk ve Transdniester bayrakları da yasaklanmış. Yasaklı bayraklar arasında IŞİD bayrağı da varmış. Ya IŞİD Eurovision şarkı yarışmasına mı katılıyor? Yani ona da şaşırmama. Düşünsene, IŞİD militanı kafasında şey, çenede sakal, şarkı söylerken IŞİD bayrağı da dalgalanıyor arka planda. Allah bize o günleri göstermesin.
Hakan Vuruş!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey. Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor. İki Mayıs Pazartesi günündeyiz sevgili dostlar. Harikulade bir haftaya başladık. Tabii inşallah söylediğimiz gibi harikulade geçer sevgili dostlar. 1 Mayıs bayramımızı da, emek ve dayanışma bayramımızı da polisler ve güvercinlerle beraber Taksim Meydanı'nda kutladık. Güvercinlere yemler verdik. Polislerin halini, hatırını sorduk sevgili dostlar. Bakırköy'de de güzel bir kutlama vardı sevgili dostlar. Başbakan Davutoğlu 1 Mayıs için teşekkür etti. Gösterdiğimiz yerde kutladığınız için hepinize teşekkür ederim dedi.
Mutabık kalınan alanlarda 1 Mayıs'ın kutlanması dolayısıyla bütün sendikalarımıza, bütün konfederasyonlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah her yıl bu gelenek sürer ve 1 Mayıs bir gerilim günü, bir çatışma günü, herkesin kaygı duyduğu, sokağa bazen çıkmaktan çekindiği bir gün olmaktan çıkar ve 1 Mayıs bütün meydanlarda barış içinde, huzur içinde emekçilerin bir araya geldiği, emek ve dayanışmanın bilincinin yaygınlaştığı bir gün haline gelir.
İnşallah öyle olur sevgili dostlar, isteğimiz bu yönde. Bu arada roman paketi de galiba meclise gelecek sevgili dostlar, daha doğrusu hayata geçecek. Meclisten geçmişti zaten, resmi gazetede yayınlanmış. Romanlar için, roman vatandaşlarımız için hazırlanmıştı. Plan 2016-2018 dönemini kapsıyor. Eylem planı, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmet ve yardımlar alanını belirliyor. Romanlar için yeni adımlar, Roman vatandaşlarımız. Sevgili dostlar, neler var düzenlemede? Buna göre romanlara yönelik ön yargıların ortadan kaldırılması için önlemler alınacakmış. Nasıl olacak o? Yani bir ön yargıyı yasal düzenleme ile ön yargıyı kıramazsın ki. Ön yargı zaman içerisinde oluşan ve yıkılacak şeylerdir. Bu konuda roman vatandaşlarımızın da dikkatli olması lazım ön yargıların yıkılması için. Roman vatandaşlarımızın tamamının nüfus cüzdanına sahip olması sağlanacakmış. Demek ki bazı roman vatandaşlarımızın nüfus kağıdı yokmuş. Kız çocuklarının okula devamı konusunda roman vatandaşlar bilinçlendirilecekmiş. Romanların yoğun yaşadığı illerde öğrencilerin başarılarını geliştirmek amacıyla ilkokul ve ortaokul düzeyinde telafi eğitimler verilecekmiş. Çocuk işçiliğini önlemek için etkinlikler düzenlenecekmiş. Roman vatandaşların yaşam biçimleri ve talepleri dikkate alınarak özgün konut projeleri hayata geçirilecekmiş. Özgün konut deyince aklıma Sulu Kule geliyor. Sulu Kule'de biliyorsunuz devlet ev yaptı Roman vatandaşlarımız için. Verdi onlara ama hiçbiri beğenmedi. Daha önce alışa geldik yaşam biçimlerini yeni yapılan evlerde sürdürmekte zorlandılar Roman vatandaşlarımız.
Ekonomi.
Birazdan Ankara'ya bağlanacağız ama Ankara'dan önce ekonomi haberleri. Türkiye, sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, pahalı benzinde zirveyi artık neredeyse kaptırmamak üzere yemin etmiş durumda. Birinci sırada Danimarka var ama Türkiye en pahalı benzinde ikinci sırada. Yüksek akaryakıt fiyatları sıralamasında dünyada ilk sıralardayız. Vergi bindirilmiş akaryakıt fiyatları. Bakın, vergi olmasa Türkiye'de çıplak olarak akaryakıtın vergisiz fiyatı, 1 litresini söylüyorum, 1 litresi 1 lira 42 kuruş biliyor musunuz? Vergi olmasa benzinin, 1 litre benzinin fiyatı 1 lira 42 kuruş. Vergi eklendiği zaman oluyor size ne oluyor? 4 lira 35 kuruş oluyor. Yani 2.86 civarında bir vergi yükleniyor. Fiyatın %66.59'u vergi sevgili dostlar. Ve Türkiye bu pahalı benzini tüketmeye devam ediyor. Milli geliri artırmaya çalışıyoruz. Milli gelir nasıl artar sevgili dostlar? Üretimle artar. Üretim. İnşaat yaparak artmaz. Türkiye ama bir inşaat ülkesi haline geldi. Her yerde inşaat, TOKİ konutları, normal konutlar, bu bir proje alanıdır. Hafriyatlar, bilmem neler, kamyonlar ıgırla gidiyor. Peki bu gerçek bir üretim midir? Gerçek üretim ne olur? Fabrikayla olur, tarımsal üretimle olur, insanların çalışmasıyla, üretmesiyle olur. Ve tabii nüfusun bir bölümünün çalışmasıyla değil, kadınların da çalışmasıyla olur. Tıpkı çağdaş ülkelerde olduğu gibi sadece erkeklerin çalıştığı, kadınların, yaşlıların ve çocukların evde oturduğu bir toplum asla kalkınamaz. O zaman bir kişi çalışır, 5 kişi yer sevgili dostlar. Tıpkı eski zamanlardaki ortaçağ toplumlarında, tarımsal toplumlarda olduğu gibi sevgili dostlar. Tarım kökenli toplumlarda olduğu gibi, medeni açıdan gelişmeyen toplumlarda olduğu gibi. Kadın kısmıdır, otursun evde. Böyle söyleyen ülkelere bakın. Böyle söyleyen ülkeler Pakistan, Afganistan, Bangladeş, bazı Orta Doğu ülkeleri. Onların gelişmesi, kalkınması ve batılı ülkeler seviyesine girmesi mümkün değil. Müzik. Şimdi mesela aklı başına gelen bazı örgütler, kurumlar var. Milli gelirin artması için kadınların daha fazla iş hayatına girmesi gerektiğini söylüyorlar. Kadınların sadece %25'inin iş gücüne katılmasına karşı harekete geçen iş dünyası kadın kotası talep etmiş. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD rakamlarına göre kadınların iş gücüne katılım oranındaki %1'lik artış gayri safi yurt içi hasılayı 80 milyar dolara artırıyormuş. Şimdi diyorlar ya Cumhuriyet'in 100. yılında biz işte G20 ülkeleri arasında ilk 10'a gireceğiz deniyor mesela. Böyle politikacılar atıp keserler olduğu yerden. Hani millete moral vermek, milleti gaza getirmek için filan. Şimdi sevgili dostlar, fütüristler de bunun araştırmasını yaparlar. Fütüristler yani gelecek bilimciler. Ne yaparlar? Geçmiş rakamları öne koyarlar. Mevcut duruma bakarlar. Rakamların gelişim trendine bakarlar ve sonra bir sonuca varırlar. Derler ki şu konuda şu tarihte şu olacak. Şu alanda şu tarihte şu olmayabilir. Fütüristlerin yaptığı bütün araştırmalara göre, iyimser araştırmalara göre Türkiye mevcut sosyoekonomik düzeni devam ettirdiği takdirde 2023 yılında yani Cumhuriyet'in 100. yılında G20 ülkeleri arasında ilk 10'a girmesi dünyada olanaksız. Ama belki futbolda gireriz, onu bilmiyorum. Önümüzdeki yaz Avrupa Futbol Şampiyonası var. Sevgili dostlar, Fransa'da düzenlenecek. 10 Haziran'da başlıyor. Yani önümüzdeki ay Avrupa Futbol Şampiyonası var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 10 Temmuz'a kadar sürecek. Yani bir ay. Ve televizyon satışlarında da yavaş yavaş kıpırdanma başlamış. Televizyon satışlarına doping etkisi yapacakmış. A Milli Futbol takımımızın da yer alacağı turnuvanın televizyon satışlarını %20 oranında artırması bekleniyor. Mayıs ayında yani bu ay yeni modeller tanıtılacakmış. Bazı markalar diyor ki biz bir yıldır hazırlık yapıyoruz. Bir yıldır Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyoruz diyorlar. Televizyon satışları artacak. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Komisyonun ilk toplantısında neler olmuştu sevgili dostlar? Neler olmuştu? AK Partili milletvekilleriyle HDP'li milletvekilleri ve onların danışmanları birbirine girmişti sevgili dostlar. Bir boks maçı halindeydi, bir boks ringi. Bugün rövanş maçı oynanacak. Saha oynamaya müsait. Hava açık ve az bulutlu. Ankara'da komisyonda ikinci müsabaka başlayacak. Bugün olacak sevgili dostlar. O komisyondaki tartışmalara Başbakan Davutoğlu da çok kızmıştı. Sevgili dostlar, meclis komisyonunda çıkan olayları kınıyorum. Komisyona da çukur kazmaya kalkmışlardı demişti Başbakan Davutoğlu. Bakın başka neler söylemişti.
Dağdaki, sokaktaki terörü meclise taşımaya çalışıyorlar. Utanmasalar Anayasa Komisyonu'nun önüne de çukur kazacaklar, barikat kuracaklar. Anayasa Komisyonu'na bu malum parti dışarıdan paralı provokatörler soktular. Danışmanlarıymış. Bunların hepsi kiralık vandallar, eşkıyalar. Dışarıda oluşturdukları terörü meclise sokmaya yeltendiler. Biz sizi Cizre'de, Silopi'de, Sur'da yaptığınız o çukurları kapattık. Sizin o şiddeti meclise getirmenize izin verir miyiz biz? O kiralık vandalların, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o toplantılara giremeyecekler. O kiralık provokatörler için yargı sürecinin başlayacağını da bilin. Bu tipleri meclisin kapısının önünden bile geçirmeyeceğiz. Dokunulmazlıklar konusunda da herkes yaptığının hesabını yargıda verecek.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
tutuyor. Şükretmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, komisyon bugün ikinci toplantısını yapacak. Hemen Ankara'ya bağlanıyoruz. Yurdagül Şimşek canlı yayında telefon attığımızda. İyi haftalar Yurdagül, günaydın.
Günaydın, iyi haftalar.
Bugün komisyonda rövanş var. İkinci bir boks maçı beklentisi var mı Ankara'da?
Ankara aslında bugün sadece Anayasa Komisyonu açısından değil, siyaseten oldukça yoğun bir gündemi de var, onu da söyleyelim. Evet, Anayasa Komisyonu geçen hafta yaptığı tartışmada senin de aktardığın gibi çok kavgalı, gürültülü bir boks maçını andıran şekilde geçmişti. Öyle ki ben de oradaydım hatta. Bir anda yani şöyle bir şey var Murat. Aslında normal konuşmaları gerekirken bir anda en ufak bir şeyden nem kaparak ortalık karışıyor. İşte ya en sonki kavga mesela yer kavgası. İşte bir milletvekili diğerine aradan sonra yerine oturmuş, o kap diğerine yer var demiş. İşte milletvekili ayakta kalmış gibi bir şeyden çıktı ve o düzeye geldi.
Evet,
evet, bugün meclis başkanlığı anlaşılan o ki çeşitli önlemler de almaya hazırlanıyor bugünkü toplantıda. Geçen haftaki toplantıda görüntülü medya dışarı çıkarken de kavga çıkmıştı. Belki bu kez görüntülü medyayı ilk başta almayabilirlerdi. Diğer kavga ise özellikle HDP'li milletvekillerinin danışmanları da toplantıya gelmiş ve oradan hem sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuşlardı. Periskop yayınları da yapanlar vardı anladığımız kadarıyla. Çünkü meclis başkanlığı açıklamasında öyle diyor. Biz bunları tespit ettik. Evet. Bu kez izin vermeyeceğiz diyor. Anladığımız kadarıyla sadece üyelerin, milletvekilinin alınabileceği bir toplantı olacaktır ama ben bu önlemlerin gerilimi sonlandıracağını zannetmiyorum. Çünkü AK Parti bir şey savunuyor, HDP de bunu geçirtmeye çalışıyor. CHP ve MHP biraz daha komisyonda sessiz kalıyor. Dolayısıyla iki parti arasında bir kavgaya, gürültüye neden olmuş oluyor. Genel kurulda toplanıyor bugün. Orası da tartışmalı olabilir. Meclis Genel Kurulu'nda da HDP'nin bakanlar hakkında verdiği bir yan soru görüşmesi var. Arkasından da geçen hafta yine Genel Kurul'da büyük kavgalara neden olan HDP ile yine AK Parti arasında kolluk güçleriyle ilgili bir teklif var ki o da tartışmalı bir teklif. Muhtemelen meclis bugün hem komisyon hem genel kurul anlamında tartışmalı ve gergin olacak gibi.
Sevgili Yurdagül, Milliyetçi Hareket Partisi'ni soracağım sana son olarak. Şimdi önce kayyum atandı, çağrı heyeti atandı. Çağrı heyeti sürece devam ederken şimdi iki yerel mahkeme dedi ki kurultay, kongre yapılamayacak. Şimdi yani hakikaten yılan hikayesine dönen bir konu. Siyaseten delegelerin imza toplayarak biz kurultay istiyoruz dediği bir ortamda mahkeme nasıl hayır kurultay toplayamazsın diye karar verebiliyor? Yargıtay'ı mı bekleyeceğiz? Bize anlatır mısın?
İşte tam bu sorular aslında Ankara'da da tartışılan sorular. Gerçekten siyasetten çözülmesi gereken bir şeye mahkeme karışınca acayip derecede başka sorular da gündeme
getiriyor. Evet, karıştı
Ankara. Evet, Ankara'nın aldığı kararı bir yerel mahkeme kararıyla nasıl yok edilebilir? Çünkü aynı düzeyde mahkeme. Yani diğerinden üstün değil.
Evet.
Mahkeme statüsü olarak.
Bu mahkemeler hangi mahkemeler onu da söyleyelim. Tosya ve Gemerek mahkemeleri.
Evet, Tosya ama Tuz Ceza. Yine Ankara'daki gibi yani. Aynı düzeyde mahkemeler.
Evet.
Şimdi bazı hukukçuları göre Ankara'da da hem genel merkezin hukukçuları hem de muhalefetin hukukçuları karşı karşıya gelmiş durumda. Diğer mahkemenin bir başka mahkeme kararına yok edemeyeceği görüşünde. Muhalifler Ankara'da 15 Mayıs çok az kaldı. 15 Mayıs'a yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Favorilerini tutuyorlar. Hatta Çankaya İç Seçim Kurulu'na da başvurmuşlar. Onlar da bu sizin bileceğiniz demiş. Dolayısıyla aslına bakarsanız biz de çok çözmüş değiliz. Şimdi 15 Mayıs'ta orada delegeler gidecek. Konuşacak ve bir karar alacak. Öyle espriler de yapılıyor ki o kongreden sonra şöyle bir şey de olabilir diyorlar. Olağanüstü kongrede kongreler genelde gündemine hakimdir diye bir genel hukuk kuralı var ya.
Evet.
Önce şeyi değiştirip bu tüzük maddesini değiştirip arkasından seçimli kongreyi de aynı anda yapabiliriz gibi bir iddiada bir polis çalışması da yürütülüyor.
Evet.
Ama genel merkeze göre işte yerel mahkemelerden yani diğer mahkemelerden aldığımız kararla bu geçersiz sayıldı. Tik kalması bile Yargıtay'ı beklemek gerekir diye. Bu hafta da anladığımız kadarıyla mevzudaki tartışma yine en üst düzeyde sürecek.
Ankara'dan Yurdagül Şimşek, çok çok teşekkürler katıldığın için. Evet, gerçekten garip bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içine düştüğü durum sevgili dostlar. Yani bir kongrenin toplanmasına mahkeme değil, değil mi? O partiyi oluşturan delegeler karar verir. Der ki delegeler, çoğunluk delege der ki imza verir. Ya bir apartman toplantısı bile böyle olur ya. Apartmandaki çoğunluk, değil mi? Apartmandaki çoğunluk der ki bir toplantı yapalım der. Çoğunluk toplantı yapalım diyorsa o apartman yönetimi toplanır. Ya partide de böyledir. İmza verdi delegeler. Dediler ki kardeşim biz kurultay istiyoruz, kongre istiyoruz. Ve bunu verdiler. Mahkemede genel merkez kongre toplamıyorum dediği için mahkemede dedi ki toplayacaksın kardeşim. Bak çoğunluk istiyor dedi. Ve bir çağrı heyeti atadı. Şimdi iki tane yerel mahkeme diyor ki toplayamazsın. Ya bu nasıl bir şeydir ya? O zaman başka bir yerel mahkemede toplarsın diye mi karar verecek? Hakikaten inanılır gibi değil. Siyaseten delegelerin ve siyasi partinin karar vermesi gereken bir konu. Ama maalesef mahkemelik. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlayabilen beri gelsin sevgili dostlar. Bir genel merkez yönetimini düşünün. Israrla diyor ki toplamayacağım, bana ne, toplamayacağım. Siz ne haliniz var? Ya böyle bir şey var mı ya? Senin genel başkanlığın sorgulanıyorsa, senin genel merkez yönetimin sorgulanıyorsa, inat edip o koltukta oturmanın ne anlamı var ki? Toplarsın kongreyi, delegelere güvenirsin. Eğer sen iyi yönetiyorsan, parti politikaların onay görüyorsa zaten tekrar seçilirsin. Tekrar seçilmiyorsan o zaman orada niye oturuyorsun? Bir ara vereceğiz sevgili dostlar. Aradan sonra bugün yayınlanan tüm gazetelerin manşetlerine ve birinci sayfa haberlerine bakacağız programı bitirene kadar. Lütfen bizde kalın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor. Gazete manşetleri.
Mayıs pazartesi günündeyiz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, sırada bugün yayınlanan gazetelerin manşetleri ve birinci sayfa haberleri var. Bu arada Periskop yayınımızda başlamak üzere. Bizi şu andan itibaren Periskop üzerinden de canlı canlı hem dinleyebilir hem de izleyebilirsiniz efendim. Bu arada ünlü şarkıcı Tarkan evlenmiş. Sevgili dostlar, Tarkan 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek'le evlenmiş. 40 kişinin katıldığı gecede 5 güvenlik görevlisi kuş uçurtmamış. Ünlü sanatçı uzun süredir birlikte olduğu gurbetçi sevgilisi Pınar Dilek'le aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmiş. Tarabya'daki villasında gerçekleşmiş bu sade tören. Evet, Tarkan evlenmiş. Tarkan'ı da tebrik ediyoruz. Allah bir yastıkta koçatsın diyoruz Tarkan. Hürriyet gazetesinin manşeti kritik 48 saat. Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için zamana karşı yarışan Türkiye'nin eksik kriterlerini yerine getirmek için 48 saati bulunuyor. Hedef 67-68 kriteri yerine getirmek sevgili dostlar. Yani kendi vatandaşlarımıza vizesiz Avrupa'ya götürmek, onları Avrupa'ya sokabilmek için yerine getireceğimiz 70'e yakın kriter var. Ya bu Avrupa'nın ne kriteri bitiyor, ne kıstası bitiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Almanya Dışişleri Bakanı da Türkiye bütün koşulları yerine getirirse vizeyi kaldıracağız demiş. Sırada Milliyet gazetesi var. Sağduyu hakimdi diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Türkiye son yılların en sakin 1 Mayıs'ını yaşadı. Dört bir yandaki meydanlarda yalnızca kutlama vardı diyor Milliyet. Liderlerin 1 Mayıs mesajlarına da yer vermiş Milliyet gazetesi sevgili dostlar. Sağduyu hep hakim olsun Türkiye'de, her yerde. Futbolda da hakim olsun ama futbol sahalarından maalesef yine şiddet haberleri var. Sevgili dostlar, hafta sonu 3 alt lig maçında yine tatsız olaylar yaşandı. PTT 1. Lig'de Karabük'ün sahasında Elazığspor'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra ev sahibi ekibin taraftarları sahaya indi ve hakeme saldırmak istedi. Elazığlı oyuncu Wellington'da Silva taraftarlardan birine uçan tekme attı. Adıyaman 1954 ile Kahtaspor arasında oynanan bölgesel amatör lige yükselme maçının ardından çıkan olaylarda da bir polis memuru yaralandı. Kadınlar voleybolunda ise Fenerbahçe şampiyonluğu Vakıfbank'a kaptırdı. Fenerbahçe Grundig'i müthiş bir oyunla deviren Vakıfbank ligde 9. kez mutlu sona ulaştı. Eczacıbaşı ise 3. oldu. Cumhuriyet gazetesi Ankara'da Pelikan depremi haberini yapmış 1. sayfada. AK Parti MKYK'da Davutoğlu'nun yetkilerinin alınmasının ardından Erdoğan-Davutoğlu çekişmesi yeni bir boyut kazanmış. Pelikan dosyası adıyla açılan bir blokta Davutoğlu'nun başbakan olma sürecinde başlayan çekişme ortaya konuyor. Cumhuriyet gazetesi manşetinde on binler alanda diyor, gördüğünüz gibi 1 Mayıs'ı manşet yapmış Cumhuriyet. Star gazetesi ise 1 Mayıs düşmanlarını manşet yapmış, görüyorsunuz. 1 Mayıs düşmanları, olay çıkartanları bu şekilde değerlendirmiş Star gazetesi. Başbakan Davutoğlu'nun işçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltı etmesini de 1. sayfadan vermiş. Habertürk gazetesi IŞİD devleti hedef aldı diyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçta saldıran terörist IŞİD üyesi İsmail Güneş çıkmış. Türkiye'de 3 kadından biri obezmiş. Türkiye'nin sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ön raporu yayınlanmış. Kadınların %34'ü, çocukların %22'si obez çıkmış. Avrupa'nın en çok tuz tüketen ülkesiyiz, evet. Tuz. Daha yemeğin tadına bakmadan tuz atan vatandaşlarımız var. Daha yemeğin tadına bakmadan. Bu kadar bir refleks haline gelmiş. Bir alışkanlık. Onur. Tuz atmadan ye yemeği. Geçen cuma konuşmuştuk. Atatürk Kültür Merkezi sevgili dostlar yıkılacak mı, yoksa mevcut haliyle onarılıp açılacak mı? Meğerse Kültür Bakanlığı'nda yeni bir Atatürk Kültür Merkezi projesi varmış. Yani yıkılıp yeniden yapılacakmış. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi vizesiz Avrupa'da işlem tamam diyor. Türkiye Avrupa Birliği'nde vizesiz dolaşım için ev ödevini bitirmiş. İstenen 72 kriterin tamamı yerine getirilmiş. Bu haberle Periskop yayınımız da sona ermiş oluyor. Ama tabii ki radyo yayınımız devam ediyor. Akşam gazetesi raporlu ihanet manşeti atmış. Askeri hastaneye acil çağrı yapılan 3 cerrah ameliyattaki güvenlik görevlilerine müdahale etmemek için uydurma iş göremez raporu almış. Akşam gazetesinin manşeti. Sırada Vatan gazetesi var. Canları pahasına diye bir manşet atmış Vatan. Gaziantep'te 1 Mayıs'ı kana bulamak isteyen IŞİD üyesi teröristler. Emniyet müdürlüğüne bombalı araçla girmek istedi. Polisler Serdar Şakir ve Yusuf Erin teröre siper oldu. Arkadaşlarını kurtardı. Tarkan'ın evliliği Vatan gazetesinde de var. 5 yıl sonra yüzük taktı diyor Tarkan. 5 yıl önce Almanya konserinde tanıştığı sevgilisi Pınar Dilek'le aile arasında sözlendi. Bazı gazeteler sözlendi, bazı gazeteler evlendi diyor. Müzik. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD hedeflerini bombaladığı haberleri de var. Kilise düşen IŞİD roketlerinin üretildiği tesis, cehennem ateşi füzesi taşıyan yırtıcı kuş Predator'la yok edilmiş. Bu sabah da IŞİD hedeflerine yeni bombardıman vardı. Posta gazetesi işte halimiz diyor manşetinde. Tarih 1 Mayıs 2016, yer Samsun. Bir anne 6 aylık bebeğini arabasına koymuş, sokağa çıkmış 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs'ta sokağa mı çıkılır? Hele Türkiye gibi yerde. Son dönemde artan terör olayları nedeniyle alarm var. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yakınında 3 polis. Önce anneyi, sonra bebeği ve arabasını bomba ihtimaline karşı didik didik aramış. Sevgili dostlar, Posta gazetesi de haberi işte halimiz diye manşetten vermiş. Sakarya, Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta da 1 Mayıs kutlamaları vardı pazar günü. Güneydoğu'da ise 4 şehit, 14 yaralı vardı maalesef. İş adamı ve müteahhit Ali Ağaoğlu yaptıkları ve söyledikleriyle yine gündemde yerini almış. Sevgili dostlar, önceki akşam bir televizyon programına katılmış. Kredi kartı limitinin 50 bin lira olduğunu söylemiş. Kredi kartı limitiniz nedir diye sormuşlar. 50 bin lira demiş. Üstünüzde ne kadar para taşıyorsunuz diye sormuş sunucu. Hafta sonu harçlığı olarak, hafta sonu harcamak için üzerindeki parayı çıkarıp saymış. 8400 lirayla geziyormuş. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: IŞİD'i sahaya sürdüler. PKK'ya ağır darbeler vurulurken IŞİD sahaya sürüldü. Kilise roket saldırılarını artıran terör örgütü Gaziantep'te emniyet binasına bombalı araçta intihar saldırısı düzenledi. 2 polis şehit oldu. 23 kişi yaralandı diyor. IŞİD kontrol ettiği camilerde Gaziantep, Nizip, Karkamış ve Kilis en büyük hedeflerimiz diye hutbe vermiş. IŞİD'e bakar mısınız? Artık cuma hutbesi okutuyor kendi adına. Eskiden tarih kitaplarında nasıl okurduk biz? Bağımsızlık ilan eden devlet kendi adına cuma hutbesi okuturdu, değil mi? Sonra da para bastırırdı. IŞİD zaten parayı bastırmış. Kendi bayrağını da sallıyor. Şimdi cuma hutbesi de okutuyor kendi adına. Yakında bağımsız bir devlet olarak ilan eder. Başkent ilan eder. Devlet başkanı ilan eder. Halife de ilan eder. Ha, yoksa bunların hepsini ilan etti mi? Etti tabii, etti. Çoktan etti. Sırada Sözcü gazetesi var sevgili dostlar. Sözcü gazetesinin manşeti aynen şöyle: Allah topunuzun belasını versin. Gazetenin manşeti böyle sevgili dostlar, kusura bakmayın yani. Gazetelerin manşetlerini okurken tabii ben Sözcü gazetesine kendi başıma sansür uygulayacak halim yok. Sansüre karşı çıkan birisi olarak gazetelerin manşetlerini herhalde kendim sansürleyemem. Böyle bir manşet atmış Sözcü. Üst başlık şu şekilde: dinci teröristlerle bölücü hainler ülkeyi kana buladı. Askerimizi, polisimizi şehit etti. 1 Mayıs zehir oldu. Allah topunuzun belasını versin. Taraf gazetesinin manşeti zaman ayarlı terör. IŞİD Gaziantep'in merkezindeki il emniyet müdürlüğüne bombalı araçla saldırdı. 2 polis hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı. Teröristlere karşı kendini siper eden bir polis büyük bir katliamı önledi diyor Taraf gazetesi. Sürmanşette başka haberler de var Taraf'ta. Kadıköy Belediye Başkanı'nın makam binası kaçak çıktı diyor Taraf Gazetesi. Kadıköy Belediyesi kaçak yapı skandalıyla sarsılmış. Başkan Aykurt Nuhoğlu'nun makamının da yer aldığı belediye hizmet binasıyla evlendirme dairesinin kaçak olduğu ortaya çıktı diyor Taraf. Yeni Yüzyıl gazetesi Türkiye'nin 1 Mayıs'ı manşetine atmış. İşçi bayramı terörün gölgesinde olaysız geçti. Ayrı il ve meydanlarda toplanan on binler fitne ve kaos peşinde koşanlara inat, farklılıklara saygı gösterip 1 Mayıs ve Türkiye hepimizindir dedi. Mesajlar güzel de devletin izin verdiği alanlarda ve olaylarda ve noktalarda Zonguldak, Sakarya, İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve İstanbul Bakırköy. Tarkan'ın evlenmesi ya da sözlenmesi ya da nişanlanması sevgili dostlar sosyal medyada konuşulan konulardan bir tanesi. Bir konu daha var sosyal medyada konuşulan, şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf. Çorlu yolunda emniyet şeridine girmiş, bunun da bir de sanki marifetmiş gibi fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış. Emniyet şeridi ihlalini fark eden takipçileri de kendisine yoğun tepki göstermiş. Ama Demet Akalın'ın bahanesi kabahatinden büyük. Demiş ki, parası neyse öderim. Önemli olan parasını ödemek değil Demet Akalın. Önemli olan yasalara saygılı olmak. Sabah gazetesinin manşeti PKK-FETÖ ihanet ittifakına suçüstü. PKK'nın bombacısı FETÖ'nün hücre evinde yakalanmış. Yani paralelcilerin hücre evinde bir PKK'lı yakalanmış. Sorguda örgüt liderim özellikle bu evde kalmam için talimat verdi diye konuşmuş Sabah gazetesinin manşeti. Bir Gün gazetesinin manşeti Türkiye AKP'ye teslim olmayacak. 1 Mayıs'ta alanları dolduran yüz binler tüm saldırılara direnerek Türkiye'yi AK Parti faşizmine terk etmeyeceklerini haykırdı diyor Bir Gün. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel AKP içindeki kavga çok büyüyecek demiş. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin de bugünkü yazısı bu yöndeydi. AKP sürprizlere gebe diyor Hürriyet'te Abdülkadir Selvi. Elimde Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit gazetesi manşetini ikiye bölmüş. Sorunlu işçiler diyor sol tarafta. Sağ tarafta ise sorumlu işçiler. Yani sorumsuzca davranan işçiler. Problemli, sorunlu işçiler. Bir de sağduyulu davranan işçiler varmış. Onlarsa sorumlu işçilermiş. Memur Sen ve Hak İş'e bağlı sendika üyeleri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı gerçek bir bayram havasında kutlarken disk, kesk, Mimarlar ve Mühendisler Odası ve Türk Tabipler Birliği gibi örgütlerse polisin yoğun güvenlik tedbirleri aldığı birçok bölgede yine ortalığı savaş alanına çevirdi diyor Yeni Akit. Evrensel Gazetesi sizlere aktaracağımız son gazete sevgili dostlar. Evrensel Gazetesi korku duvarını yıktılar diyor manşetinde. İntihar saldırıları, hükümetin baskısı, hakkını arayan işçi ve emekçilere yönelik artan saldırılar. Tüm bu kuşatmaya karşı Türkiye genelinde 1 Mayıs'ta alanları dolduran yüz binler insanca yaşanacak ücret, insanca çalışma koşulları ve barış istedi diyor Evrensel Gazetesi. İzmir'de iş, barış ve gerçek laiklik gösterisi vardı diyor. Meydanların bir bölümünde sevgili dostlar, Türkiye laiktir, laik kalacak sloganları da atıldı. Gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın gündeme getirdiği laiklik mevzu Türkiye'de hala gündemindeki yerini koruyor. Levent Gültekin, diken.com.tr internet sitesinde yazdığı son yazıda laiklik konusuna değinmişti sevgili dostlar. İslam dünyasının, Müslümanların durumu ortada diyordu Gültekin. Din istismarına dayalı, baskıcı yönetimlerle, mezhep savaşlarına, yoksulluğa ve cehalete mahkum olmuş bir İslam dünyası var. Bilimde, sanatta, edebiyatta, şehircilikte, eğitimde, hiçbir yerde, hiçbir alanda varlık gösteremeyen bir İslam dünyası. Her alanda belirgin bir geri kalmışlık var. Ama buna rağmen başka işleri yokmuş gibi oturmuş laikliği tartışıyorlar diyor Gültekin. Acaba laikliği kaldıralım diyenler yerine ne koymayı düşünüyorlar? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorlar? Kurdukları Türkiye hayaline toplumun özellikle de dindar kesimi ortak mıdır? Ne kadar dindar insan, evet biz de laikliğin kalkmasını istiyoruz diyor acaba? İşte tüm bu sorulara cevap bulmak gerekiyor. Ve kafalardaki sorulara bir cevap daha bulmak gerekiyor. Diyelim laikliği kaldırdınız. Yerine ne koyacaksınız? Hangi İslam dini geçerli olacak? Hangi mezhep geçerli olacak? Mesela sormuş Gültekin, yolsuzluk hırsızlık demek değildir diyen Hayrettin Karaman'ın din yorumu mu esas alınacak, yoksa 7 yaşındaki kız çocuklarınızı öpmeniz dinen yasaktır diyen din adamı kılıklı Cübbeli Ahmet'in din yorumu mu, ya da Fethullah Gülen'in din anlayışı mı benimsenecek, yoksa siyasetin din anlayışı mı, mesela Tayyip Erdoğan'ın din anlayışı mı geçerli olacak? Hangi din anlayışını kabul edeceğiz? Laikliği kaldırdıktan sonra diye sormuş diken.com.tr'deki yazısında. Biz de paylaşalım istedik sevgili dostlar. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her. Biz de böylece gazetelerle ve köşe yazılarıyla bugünkü programımızı bitirmiş olduk. Barış içerisinde laik, demokratik, adil bir hukuk devletini yaşamaya devam edelim inşallah sonuna kadar. Ve bu duygularla yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Dark lessens the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting her.